Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşe Kulin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. İkinci kaset A yüzü, sayfa 44. Ziynet kendi kendine çok acı, çok korku ve az biraz da garip bir zevk veren bu işten iyice sersemlemiş olarak sırtüstü kala kalmıştı yatağa serili. Ta yaz başında sofraya yemek getirip götürürken birkaç kere göz göze geldiğini hatırlıyordu Yusuf'la. Oysa Satı uyarmıştı onu. Erkeklerin gözlerine baktığını görmeyeyim demişti. Ben bakmıyorum valla, onlar bakar bana. Hemen kaçıracaksın gözlerini. Büyüyorsun artık. Yemeniye de doğru dürüst bağla başına, öyle kuyrukları uçuşup durmasın önünde. Birkaç yıl önce dere kenarında oynaşıp durduğu Yusuf ağabeyi de büyüyordu. Boyu uzuyor, sesi kalınlaşıyor, sakalları çıkıyordu ama ondan 3-4 yaş küçük olan Ziynet'in gelişmesi çok daha hızlı olmuştu. Hizmetkarların hamam gününde onu soyunurken gören Satı. Kız, ne zaman bitiverdi memelerin? Tüylenmeye de başlamışsın. Yakında kirlenirsin sen, kız, diyerek ona fısır fısır bazı şeyler anlatmıştı. Şaşıp kalmıştı Ziynet. Korkmuştu da biraz. Satı da bir karabasan gibi hatırlıyordu o sabahı. Ziynet yatakta iki büklüm kıvrılmış yatıyordu Satı odaya girdiğinde. Neredeydin diye sormuştu kız zor duyulur bir sesle. Hanımın nefes darlığı vardı gece. Yanında kaldım. Sabah kahvesini pişirdim, eline verdim de öyle geldim. Satının sesindeki suçlu tınıyı algılayamamıştı Ziynet. Bulutların üzerinde uçuyor gibiydi. Kolu kanadı kırık gibi kuşun uçuşuydu bu. Halsizdi, apışarası yanıyordu az biraz ama asıl yangın yüreğindeydi. Niye hala yatıp duruyorsun? Kalksana kız. Sonra gözleri çarşafa bulaşmış, kana takılmıştı. Şey misin? Hı. Hiçbir şey söylemeden çıkmıştı odadan Satı. Kafasına koyduğunu yaptırdı sultan karı diye düşünmüştü. Bu iğrenç tuzaktaki kendi payını görmezliğe gelerekten. Mutfağa gidip çay koymuştu demliğe. Aklı hep o dalların çiçeğe durduğu, koyunların kuzuladığı ve gençlerin heveslerinin köpüklü ayran gibi kabardığı bahar gününe kayıyordu. Sultan yeşil gözlerinde çok iyi bildiği zehirli bakışlarıyla gelip karşısına dikilmiş. Bizim Yusuf'un kamışına su yürüdü be Satı. Oğlan kerhane orospularının kucağına düşmeden bir çaresine bakalım demişti sigaradan çatallaşmış sesiyle. Ne yapabiliriz ki? Düşünürüz bir şey. Kerami'nin başına gelen bunun da başına gelmesin. Ne gelmişti ki Kerami'nin başına? Orospuya mı takılmış? Büyük şehirden gelin getirmenin ne farkı var? Tövbe, tövbe be hanımım. Semiha gelini bir mi tutuyorsun kerhane efradıyla? İçinden seni gibi kıskanç karı diye düşünmüştü bizim gibi harf cahili değil de okur yazar takımındandır diye kıskanıyor gelinini. Kıskanır elbette. Kocası olacak abire Semiha çiftliğe geldiği geleni küfürsüz konuşur oldu. Kendine çeki düzen verdi. Şu senin eteğinin dibinden ayrılmayan kızın neydi adı? Anlamazlıktan geldi Satı. Kimmiş o? Bulaşıkları yıkayan kız, acanım. Ziyneti mi diyorsun? Ziynet, tamam. Yaşı küçüktür hanımım. 13'üne yeni bastı. Bakma sen memelerinin iriliğine. Ben onun yaşındayken kucağıma çoktan almıştım Kerami'yi. Amma da attın demişti içinden sultanın yaşını bilen Satı. Yanıt vermemiş, oyalanmıştı çardaktaki asmaların sararmış yapraklarını ayıklayaraktan. Konuşası gelmiyordu. Bu oğlan ya kerhaneye dadanacak ya da Kerami gibi gidip büyük şehirden bir yosma alıp gelecek. Onun başını konağa bağlamak lazım. Ziynete nikah mı kıyacağız? Daha neler? Koskoca ağa torunu nikaha kıyacaksa eşraftan birinin kızına kıyar. O halde bizim bohçacı Hacer'e haber edelim. Gitsin baksın kasabada Yusuf'a göre kız var mı? Olmaz, satı olmaz. Babası tutturdu illa da okuyacak diye. O da Ankara'lara, İstanbul'lara gitsin de belasını bulsun istiyor Kerami gibi. Yüksek mektep okutacakmış. Liseyi bitirtmeden hiç evlendirmez. Hanımlığını göster Sultan Hanım. Oğlanın başını bağlayalım dersen bağlatırsın. Hanımlığım kayınbabamla birlikte mezara girmiştir. Sağ olaydı ben bilirdim yapacağım ama artık lafım geçmiyor Satı demişti hanım. Satı senin lafın o zaman da geçmezdi ama kurnazlığına şeytana külahı ters giydirirdin diye geçirmişti içinden. Satı sultanın çeyizini bir parçası olarak gelmişti Bozova'ya. Dere kenarında oyun kurdukları çocukluk günlerinden beri arkadaştılar sultanla. Birlikte kozalak toplayıp su birikintilerinde ayaklarını ıslatan ve leğenlerde gemi niyetine takunyalarını yüzdüren iki çocuktular önceleri. Sultanın babasının evinde işe duran kadınlardan birinin kızıydı Satı. Sultandan yaşça daha küçüktü ama ağ kızını oyalasın, eğlendirsin diye oyun arkadaş olarak seçilmişti sultana. Sultanın anası genç ölmüştü. Onu koruyacak, kollayacak ablaları da yoktu. 5 erkek kardeşin arasındaki tek kız çocuk sultan. 15'ini bitirdiği yıl sultanı çevredeki en zengin ağanın küçücük bir kız çocukla dul kalan oğluna istemeye geldiklerinde babasının eve yeni getirdiği analığı evliliğe münasip bulduğunu söylemiş, hemen gelin etmişti üvey kızını. Evinden ayrılmadan önce çok ağlamıştı sultan. Boyundan, bosundan utan kızım deyip durmuştu analığı, yaşına göre iri ve uzun boylu olan sultana. Babası, küçük yaşta anasız kalan ve boylu poslu da olsa çocukluktan henüz çıkmış tek kızına kıyamamış, yanına Satı'yı da katmıştı koca evine giderken. Satı'nın yazısı ailesine verilen paranın karşılığında ömür boyu sultanın hizmetinde çalışmak üzere yazılmıştı. Zaman zaman düşünürdü Satı, acaba insanların kaderlerini isimleri mi tayin ediyor diye. Hanımlık adı sultan olana yakışacağı için mi, arkadaşı ağa karısı olmuştu. Eğer öyleyse sultan, sultan gibi yaşarken satılmışın kızı Satı da davarın peşinde sürüklenip duracaktı hayat boyu. Başka takacak at bulamadın mı bana anam diye uykuya ağlayarak daldığı geceler çok olmuştu Satı'nın. Yine de sandığı kadar kötü yazılmamıştı kaderi. Sultan, çocukluk arkadaşını kocasının uzak akrabalarından biriyle baş göz etmek istemişti ama çiftlikte gönlünü marabaya düşüren ve kısmetini kapatan Satı'nın ta kendisiydi. Sultan'la aralarındaki hanım hizmetçi denklemini kendi pekiştirmişti elleriyle. Kendine kızmayacaktı da kime kızacaktı bu yüzden. Üstelik çocuk da doğuramamıştı Satı. Seyit'in 3. karısıydı. İlk 2 karısını çocuk doğuramıyorlar diye boşamış, Satı'yı da gebe bırakamayınca kusurun kendinde olduğunu anlamıştı Seyit. Bu yüzden o dağ gibi adam kuruyup kavrulmuş, aksi sinirli bir herif olmuştu. Sultan'la Satı aralarındaki sosyal farkı göz ardı ederek birbirlerinin sırdaşı olmayı sürdürmüşlerdi. Seyit elisine varmadan devrilip gittiğinde ise kimsesiz kalan Satı, sultanın isteği üzerine iyice yerleşmişti konağa. Evde 40 yıllık bir kahya kadın varken gelinin yanaşmasının da kahya kadınlığa soyunmasına göz yumulmuştu. Kayınbabasının göz bebeği olan sultanın her istediği yapılırdı zaten Bozova'da. Yıllarca bel ağrılarından yakınan kayınbabasının derdini elleriyle yaptığı yakılarla dermana erdirdikten sonra bir daha sırtı yere gelmemişti sultanın. Gençliğinde İçi gülen yeşil gözleri, çın çın öten kahkahaları vardı. Büyüklerine karşı yumuşak başlı olmasını da bilirdi. Şımarması, dediği dedik ağa karısına dönüşmesi, çiftlikte kıçını iyice yer ettikten sonraydı. Sultanın evdeki kudreti arttıkça satının da hizmetkarlar arasındaki itibarı çoğalmıştı. Aile fertlerinden sonra ama hizmetkarlardan önce gelen özel bir yeri vardı çiftlikte. İşe duran köylü kadınların kırklarına vardılar mıydı bükülürdü beyleri. Bu nedenle şehirli yaşıtlarına göre zamansız yaşlanınca satı, sultan kimsesiz ziyneti takmıştı eteğine ona yardımcı olsun diye. Yüreğindeki ana sevgisini bu ürkek küçük kıza yöneltmişti, onu korumasını almıştı ama hanımının ergenliğe giren oğluna yataklık olarak seçilmesine mani olamamıştı Satı. Satı bu yörelerin adetlerini bilmez değildi. Cinsel yaşama gözlerini evlerinde çalışan genç kadınların koynunda açarlardı ağa oğulları. Onların ahırlara inmeleri hoş karşılanmaz, kerhanelerdeki karılara gitmelerini de hastalık kapar ya da bitlenir diye anaları istemezdi. Böylece zengin evlerinde ergenliğe giren delikanlıların ilk cinsel deneyimleri evdeki eli yüzü düzgün kadın hizmetkarlar yoluyla halledilmiş olurdu. Hatta denirdi ki konaklarda çalışan dul kadınlar, yeni yetmelerin koynuna girmeye can atar. Hem içlerindeki ateşi söndürür hem de bahşiş ve armağana gark olunurlardı. Satı Zinet'in henüz çok masum ve çok genç olduğunu anlatabilmek için ne diller dökmüştü sultana. Erkek arayan takımdan değildi Zinet. Öksüz ve yetim kalmış bir garibandı. Onu birkaç yıl sonra baş göz ediverirlerdi çiftlikte çalışan gençlerden biriyle sevabı hanelerine yazılırdı. Yusuf'un koyuna girmeye başka birini bulsalardı ya. Bozova'daki ağa evinde anasının Yusuf'a kadın aradığı sırada konakta 30 yaşlarını süren erkeksiz kadın yoktu ne yazık ki. Satı çaresiz kalınca teselliye çalışmıştı kendini. Kız güzeldi. Belki Yusuf aşık olurdu ve sonunda bir imam nikahı kıyıverirdi Zinet'e. Kaderi değişirdi kızın. Zaten kaç kişi vardı kasabada resmi nikahlı? Sultan Hanım bile resmi nikahlı değildi. Satı kendini böyle teselli etmişti. Hanımın talimatını ise tam olarak yerine getirememişti. Kızı bir kenara çekip Yusuf'un bu gecelerin birinde koynuna girebileceğini, tüysüz ve tertemiz olması gerektiğini söylemeye dili varmamıştı bir türlü. Kendine verilen emir üzerine yatağını Sultan Hanım'ın odasına taşımakla yetinmişti sadece. Semiha gelinin sütü yetmiyordu bebeğine. Kolay kolay doymayan açgözlü bir oğlancıktı Nedim. Saatte bir acıkıyor, sıtma görmemiş sesiyle yeri göğü birbirine katıyordu. Anne uykusuzluktan bitkindi. Zinet'in memelerine süt vardır. Varsın o emzirsin oğlanı demişti Sultan Hanım. Aa olur mu hiç anası dururken? Olur olur. Niye olmayacakmış anasının sütü yetmiyorsa? Zinet mis gibi kız. Hasta değil bir şey değil. Nedim süt annesinin memelerine yapıştığında Zinet henüz 13'ündeydi. Kavuşamadığı bebesi niyetine emzirmeye başlamıştı kızlığını bozan delikanlının yeğenini. Önceleri isteksizce emzirir ve meme başları da gözlerinden yaş akıtacak kadar acırken zaman içinde acısı azalmış, kendi de alışmış hatta rahatlamıştı bile. Memelerinden taşarak akmaya başlayan sütü vantuz gibi çekip süt anasını rahatlatıyordu bebe. Annesinin ufak göğüslerinden sızan sütü tercih ediyordu ağzına zahmetsizce fışkıran sütün lezzetini. Semiha gelinin gün içinde giderek kısılan emzirmeleri zamanla sayıca da azalmaya başlamış ve sonra tamamen kesilmişti. Nedim artık Zinet'in memesindeydi hep. Kız şanslısın bak demişti Sadı. Seni bu evde beylerden bile daha iyi besliyorlar. Kaymağın, etin, balın en hası sana ayrılıyor. Sadece gıda bakımından değil, her açıdan yükselmişti Zinet'in itibarı konakta. O, küçük beyin süt annesiydi. Özel bir yeri vardı aile içinde. Onu bebeğin odasında yatırmaya başlamışlardı. Artık satıdan bile önde geliyordu konumu. Zinet kollarındaki bebenin meme ucuna hevesle atılmasına baktı, içi burkularak. Yusuf da böyle atılmıştı göğüslerine o gece, iştahla, ihtirasla, kah meme uçlarını dişleyerek, kah emerek. Hamileliğinin belli olmaya başladığı 4. aya kadar odasına hemen hemen her gece gelmişti Yusuf. İlk başlardaki korkusu ve çekingenliği geçtikten sonra kız dört gözle bekler olmuştu yolunu aşığının. Satının, hanımın nefes darlığını bahane ederek geceleri onun yanında geçirmesine denk gelmişti Yusuf'un gece ziyaretleri. Akşam yemeği sonrasında tandırın etrafında yorgan altında halka olunup kahveler höpürdedikten, bilmeceler sorulup dedikodunun alası yapıldıktan sonra el ayak çekiliyor, Zinet mangalın külünü boşaltıp yorganı dürüyor, odasına çekiliyordu. Küt küt atıyordu yüreği Yusuf'u beklerken. Ya gelmezse, ya gelmezse, ender de olsa gelmediği geceler vardı. İşte o zaman dertop oluyordu yatağında, meme uçlarını kendi okşuyor, elini apış arasına sokup dindirmeye çalışıyordu kasıklarındaki ateşi. Ama bir gece gelmesi, ertesi gece kesin geliyordu ve her seferinde biraz daha uzun kalıyordu Yusuf, hem içinde hem de koynunda. Bazen kısa aralıklarla birkaç kez dalıyordu derinliklerine Zinet'in, bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Yusuf sevişmesini öğreniyordu. Kızın baharda yeni çiçeğe durmuş erik dalı gibi çıtır körpe bedeninde. Zinet'in göğüslerinin büyüdüğünü, meme başlarının etrafında koyu halkaların oluştuğunu, kalçalarının yuvarlandığını, karnından aşağı ete yerine doğru ince tüylü bir yolun inmeye başladığını Yusuf değil de Satı fark etmişti önce. "Çek bakayım kız peştemalını aşağı," demişti hamamda su dökünürlerken. "Ne var ki Satı bacı?" "İndir, indir." Satı bir bakışta görmüştü göreceğini. Kendi gövdesinde hiç oluşamayan ama sultanda ve diğer arkadaşlarında gıptayla, kıskançlıkla gözlemlediği değişimleri bir anda adeta hücreleriyle sezmişti. "Sen ne zaman kirlendin son?" "Bilmem ki. Düşün." "Neden soruyorsun ki?" "Kız söyle kız." "Bilmiyorum Satı bacı." "Kız sen bezlerini balkonun aralığına asardın kurutmak için. Ben hanımın yanına yatıyorum diye odaya girmiyorum mu sanıyorsun? Bezmez görmedim nicedir." "Bu ay görmedim." Fırlayıp çıkmıştı odadan Satı. Ebe'ye haber salınmıştı. Ebe Zinet'i bir kaba işetip çişini alıp gitmişti. O günden sonra Yusuf da bir daha gözükmemişti ortalarda. Zinet, Yusuf Bey'in liseyi yakındaki büyük şehirde bitireceğini duymuştu diğer hizmetkarlardan. Yatılı okula yollanmıştı. Yaza kadar gelmeyecekti küçük ağa. Yusuf o yaz dönmedi Bozova'ya. Zinet, genç bedeninin tüm hücreleriyle özleri ve istedi erkeğini. Yatağında kendini bir yandan diğer yana savurdu durdu geceleri. Çarşafları bacaklarının arasına sıkıştırıp başını yastıklara göberek yorganları dişleyerek ağladı. "Babası kim bu bebeğin?" diye soran olmadı Zinet'e. Zinet de kimseye hiçbir şey anlatmadı. Zaten Satı ona eğer bu halinde başının üstünde bir dam istiyorsa hiç konuşmamasını tembihlemişti. Bir halt etmişti, bir suç işlemişti. Yapacağı susmak ve büyüklerinin onun için hazırlayacağı kadere boyun eğmekti. Doğuma kadar ortalıkta gözükmemesi gerekiyordu. Zaten zorlu bir kış yaşıyorlardı. İnsanlar burunlarını çıkaramıyordu dışarı. Karnı burnunda aylarını hep evin içinde geçirdi kız. Doğumdan sonra bebeğiyle birlikte bir başka yere yollanacaktı. İtiraz edecek hali yoktu Zinet'in. Suçlu olduğunu biliyordu. Yusuf'u yatağına o çağırmamıştı ama bağırıp yardım istememiş, başına gelenleri ertesi gün Satı'ya anlatmamıştı. Çünkü ilk gecenin sabahında Yusuf bir kere daha gelir mi diye yüreğinde küçük bir ümit, içinde yine gelmesi için kocaman bir istek vardı. Ve işte bu istekti onu suçlu kılan. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Dandini dandini danalı bebek, elleri kolları kınalı bebek. Sesi giderek inceldi Zinet'in, kollarında salladığı bebeğin üzerine düştü başı, uyuyakaldı. Başucundaki küçük pencereden odaya dolan akşam rüzgarı terini kurutuyordu. Rüzgarın yüzünde dolaşmasıyla ürperdi bir ara, düşünde Yusuf'u gördü, kımıldandı. Uyan kız, uyan, boğacaksın oğlanı. Sultan Hanım'ın sesiyle silkelenerek uyandı Zinet. Bebek de aynı anda uyanmış, çığlık çığlığa ağlamaya başlamıştı kucağında. İçim geçmiş, dedi kızararak. Bir bebeği bile emziremiyorsun, doğru dürüst, miskin. Toparlandı, gözlerini ovuşturdu, ihtiyar cadı uyuyan bebeği zorla uyandırdı, dedi içinden. Hanım anne, daha meme saatine onca zaman vardı. Artık ne yer ne uyur, zırlar durur gayrı. Tıkarsın memeni ağzına, susar. Ama meme saati gelmedi. Bakma sen Semiha gelinin lafına. El kadar bebenin meme saati olmaz. İstedi mi emer sütünü. Biz öyle büyüttük çocuklarımızı. Bu da öyle büyüyecek. Anladın mı kız? Anladım hanım anne. Sonra bebek kucağındayken sakın ola ki uyuyakalma. Vallahi boğarsın bu çocuğu. Beşiğine bırakacaksın. Anladın mı? Anladım. Haydi emzir şimdi. Sultan Hanım çıktı odadan. Zinet diklenip oturdu sedirde. Bağıran bebenin ağzına meme ucunu soktu ite kaka. Kısa bir süre develendikten sonra şapırtılarla emmeye başladı memeyi çocuk. Bebeğin obur ağzı memesinin ucundan koptuktan sonra Nedim'i omzuna yaslayıp sırtına vurdu geğirtmek için. Kocaman bir geğirtiyle sarsıldı küçük bedeni, ağzından fışkıran sıcak ekşi süt Zinet'in saçlarına bulaştı. Kız yaklaşık bir yıl önce zaman zaman karnına fışkıran, çoğu kez de içinden taşıp bacaklarından aşağı akan kaygan beyaz sıvıyı hatırladı. Gözlerini yumdu sımsıkı, artık çok uzakta kalan hayale erişmek için. Hayal genç bir erkek bedenine dönüştü, boynunu, memelerini öptü Zinet'in. Bebeği sedire bırakıp parmaklarının ucuyla sıkıştırdı meme başını. İçi geçer gibi oldu. Eteğini çekiştirdi yukarı, patiska donunun üzerinden tuttu kendini. Ah Yusuf, diye geçirdi içinden. Yaktın beni Yusuf, yaktın beni. Bebek ağlamaya başlamıştı. Tekrar kucakladı bebeği, sedire uzattığı bacaklarının üzerine yatırıp sallamaya başladı. Bebeğin minicik ayağı sallandıkça apış arasına değiyordu kızın. Bir süre sallanıp durdu böyle. Derken karın boşluğundan kasıklarına yayılan bir yangın başladı içinde. Gözlerini kapatıp kendini dinledi bir an. Yusuf'un altında yatarken aldığı tada benzeyen bir duygu, minik bir tomurcuk gibi baş verip giderek büyüyen, çıldıran, dev bir çiçek gibi yayılıyordu içinde. Bir hamlede çekip aldı bebeğin ayağındaki yün patiği ve bebeğin ipek gibi yumuşacık pembe topuğunu patiska donunun üzerinden kendine bastırdı. Minicik ayı bacaklarının arasına sıkıştırıp sallamaya devam etti. Bir ara susan bebek yine ağlamaya başlamıştı. Nedim'in viyaklamaları, Zinet'in hızlanan nefesini, giderek artan kesik çığlıklarını bastırıyordu. Sonunda her ikisinin de çığlığı birbirine karıştı. Zinet Yusuf'u beklediği hevesle bekler oldu Nedim'in uyku saatlerini. Başlık 1943 kışı. Nedim pencerenin önünde sarılıp duran kar tanelerinden dolayı belli belirsiz gözüken yoldaki aracı seçmeye çalıştı. Yöreye 15 yıldan beri ilk kez düşüyordu kar. Ön bahçeyi koruyan çifte kurt köpekleri uçuşan kar tanelerini yakalamaya çalışıyor, sağa sola koşturarak zıplayıp duruyorlardı. "Az öteye git oğlum, bana da yer aç," dedi Sultan Hanım. "Baksana, bizim itler deliye dönmüşler. Onların ilkse benim de görüp göreceğim son kardır bu herhalde. Bir yağdı mıydı, 40 sene yağmaz artık." Nedim istemeye istemeye kenara kaydı, camın önünde büyük annesine yer açmak için. Kardan bembeyaz olmuş siyah kamyonet karlı yolda yavaş yavaş yaklaşıp konağın kapısının önünde durdu hırıldayarak. Araçtan inenin ve onlara el sallayanın Yusuf amcası olduğunu görünce fırladı aşağı koştu Nedim. "Üzerine bir şey al çocuk, böyle sakın çıkma," diye bağırdı arkasından Sultan Hanım. Nedim bahçe kapısına vardığında kamyonetin şoförü Süleyman Efendi ve Yusuf ağır olduğu her halinden belli olan kocaman bir kutuyu ıkına sıkına indiriyorlardı kamyonetin kasasından. "Ne bu amca?" diye sordu Nedim. "Az bekle hele, birazdan göreceksin." Adamlar kutuyu özenle orta kattaki sedirli salona kadar taşıdılar, köşelerinden bıçakla deşerek parçaladılar, içinden çıkardıkları bir başka büyük kutuyu pencerenin önünde duran sehpaya yerleştirdiler. Sonra dizlerinin üzerine çökerek sarkan kabloları kutunun arkasındaki deliklere, birinin ucundaki fişi de pencerenin altındaki prize soktular. Yusuf ayağa kalkınca üstünü başını silkeledi, çok önemli bir şey söyleyeceği zaman hep yaptığı gibi gözlerini kısarak ve kelimelere basa basa. "Buna radyo derler," dedi Nedim'e. "Biliyorum amca," dedi Nedim. "Akınların evinde de var bir tane." "Akın da kimmiş?" Sesi bozuk çıktı amcasının. "Kaymakamın oğlu." "Ha, şimdi oldu. Radyo kaymakam evinde olmayacak da kimin evinde olacak?" "Akın'la bir de şey demiştik radyoda hatta. Cumartesi günleri çocuk şeyi varmış."
"Neyi?"
"Şeyi işte."
"O şeye çocuk programı denir."
"Yok hayır, programı değildi. Neydi ya? Hah, buldum. Çocuk saati."
"Bundan böyle çocuk saatini kendi evinde dinleyebileceksin yeğen."
Nedim kucağına tırmanıp öptü amcasının iki yanağından. "Yaşa amca, yaşa," dedi iştenlikle.
Babası meclise giren çocukların evinde de bir radyo bulunsun artık, öyle değil mi? Koş babaannenin örgü şişlerinden en uzun olanını al gel yeğenim."
"Neden amca, ne yapacaksın ki şişi?"
"Sen getir hele."
Koşarak giden çocuk az sonra boynu bükük geri döndü, peşinde Zinet'le.
"Yusuf Bey'im, Sultan Hanım'ın atkısı varmış işte," dedi Zinet.
"Söksün."
"Sökmez, yarılamış."
"Sökmezse haberleri dinleyemez. Oğlunun mebus seçildiğini de öğrenemez. Git söyle."
Nedim önde, Zinet arkada, yine peş peşe koşarak kayboldular merdivenlerde. Nedim döndüğünde elindeki uzun şişi sallıyordu amcasına doğru.
"Gel bakalım yeğen. Şimdi bu şiş artık örgü şişi değil. Ne oldu biliyor musun?"
"Ne oldu?"
"Anten, anten."
"Ya, neye yarar?"
Dudaklarını büktü çocuk, bilmem anlamında.
"Bu anteni şu arkadaki deliğe takacağız ki radyonun sesini daha iyi duyalım."
Bir süre uğraştı amcası radyonun başında, belini tutarak doğrulurken.
"Haydi yeğenim, git çağır bakalım ev halkını," dedi yüzünde kocaman bir tebessümle.
"Gelsinler, asrın en büyük keşfini yakından görsünler."
Odaya doluşan aile fertleri iki duvar boyunca karşılıklı uzanan sedirlerin üzerine tüneyip bekleştiler. Soldaki iri düğmeyi çevirdi Yusuf. Cızırtılar yükseldi radyonun kumaş kaplı gövdesinden. Büyük annenin şişini ileri geri oynatarak diğer eliyle de küçük düğmeyi çevirip değişik istasyonlarda dolaşarak nihayet buldu aradığı yere Yusuf. Klasik müzik çalıyordu. Doğru dürüst bir şey bulsana a oğlum, yok mudur bir zeybek havası diye sordu Sultan Hanım. Yoktur. O düğmeyle biraz daha oyna bakalım. Az ileri. Hah, öyle işte. Bak, cızırtı da azaldı. Aa, bu nece konuşuyor bu? Yabancı istasyona girdik. Tevekkeli değil, gevur müzikisi çalıyor. Sen bizim buralara gel hele. Anne, boşuna bekleme. Zeybek havası çalmaz radyo. Belki bir İstanbul türküsü çalar. Şeyi bulsana. Nasıldı? Hani, kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Dedi Semiha. Yenge, senin düğün mızıkacıların gibi ısmarlama şarkı çalmaz bu meret. Ne çalıyorsa onu dinleyeceksin. Aa, istediği şeye bak. Haline bakar, ağlarmış. İstikbaline bakar, titrermiş. Mepus sevcesi de oluyor ama hala memnun değil. Diye araya girdi Sultan Hanım. Hanım anne, ne alakası var şimdi? İyi ki bir şarkı istedim. Kızgın bir bakış attı Semiha, kendini sürekli iğneleyen kaynanasına. Hiç oralı olmadı Sultan Hanım. Neşeli bir şey bul oğlum. Gevur musikisi çalıp durma. Vallahi anne, ya bu gevur musikisine alışacaksın ya da hiç radyo dinlemeyeceksin. Nedenmiş? Radyoda en çok bu müzik çalıyor. Canın Anatürk'e şarkı çekiyorsa bir de gramofon ediniriz, olur biter. Ne de olsa mepus ağabeyimiz olacak yakında. Dilini ısır oğlum, gözmez kalır. Hele hayırlısıyla seçilsin kerami de öyle böbürler. Sultan Hanım hemen bir duaya başladı fısır fısır. Ara sıra da başını her iki yanına çevirerek sağına solunu üflüyor, kutsuyordu çevresini. Bir hafta sonra yine sedirli salona doluşup radyoda seçim haberlerini takip etmişlerdi Evcek. Radyonun hemen yanındaki koltukta Sultan Hanım oturuyordu kucağında kedisiyle. Az gerisindeki iskemlede dizleri birbirine bitişik, elleri dizlerinin üzerinde, dudaklarında sessiz dualarla satı, koruması gibi duruyordu Sultan Hanım'ın. Semiha Hanım, Yusuf, karısı Ceyda, evin bütün çocukları ve Zinet, ayrıca o günlerde konakta misafir kalan akrabalar ile komşu çiftliklerden radyo yayınını takibe gelmiş eş dost, sedirde ve yere atılmış minderlerde üst üsteydi. Kapı dibine ilişmiş Süleyman ve diğer hizmetkarlarla yaklaşık 30 kişilik bir kalabalıktılar. Çıt çıkarmaya korkarak haberleri dinliyorlardı. Meclise yeni seçilen 455 milletvekili arasında kendi şehrini temsilen Kerami Ortaçlı'nın da adı okununca herkes sevinç içinde bağırmış, çağrışmış, birbirlerini kucaklamış, sonra da sıraya girip sanki milletvekili seçilen oymuş gibi Sultan Hanım'ın elini öpmüşlerdi. Tebrikleri oğlu namına kabul ederken kurumundan geçinmiyordu yaşlı kadının. Ayol, duydunuz mu? 14 de kadın mepus varmış aralarında, demişti Sultan Hanım. Kadın kısmı ne anlarmış hükümet işinden? Yeni değil ki hanım anne. Kadın mepuslar daha önce de vardı. Semiha her zamanki gibi bilgiçli taslamış, yine kızdırmıştı kaynanasını. Her şeye burnunu sokması olmaz. Çok bilmiş ukala, diye geçirmişti içinden Sultan Hanım. Semiha, kaynanasının kendine içerlediğinden habersiz yeni bilgiler veriyordu. Başka müstakil grup üyeleri de var. Kerami ile birlikte de hepsi 21 kişiler hanım anne. İyi, iyi. Neyse ne işte. Kerami'nin politikaya atılacağını duyduğunda vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymamıştı ama mebus olduğunu öğrendiği andan beri de kibirinden geçirmiyordu. Az önce elini öptürürken omuzlarını dikleştirmesi, hemen edini verdiği o kraliçe edası kaçmamıştı Satan'ın gözünden. Semiha kaynanasının canını sıkmakta gecikmemişti. Çok da iyi değil hanım anne. Keşke müstakil gruba seçilmeseydi. Nedenmiş? Ne de olsa muhalefet yapmak müstakil gruptakilere düşüyor. Paşanın hoşuna gider mi hiç tenkit edilmek? Hiç kimsenin hoşuna gitmez. Paşanın niye gitsin? İşte ben de onun için endişeleniyorum ya. Müstakil üyenin ne olduğunu bilmiyordu ama inadından kendini tutup hiçbir şey sormamıştı gelinine Sultan Hanım. Akşam yemeğinden sonra Yusuf'u odasına çağırmıştı kimseye belli etmeden. Oğlum, ağabeyin müstakil olmuş. Başına bir iş gelmesin sakın demişti. Siz neler biliyorsunuz böyle valide hanım? Neymiş bu müstakil? Anlat bakayım bana. Bu müstakiller sanki ayrı bir partiymiş gibi çalışırlar ve hükümetin bazı icraatlarını tenkit ederler. Vay başıma gelenler vay. Kerami'den başkasını bulamamışlar mı müstakil eylemeye? Ağabeyimin müstakil gruba seçilmesi başlı başına bir şeref anneciğim. Bu gruba seçilenler yüksek tahsilli, teknik bilgileri olan adamlar. Öyle her önüne gelen seçilemiyor. Komisyonlarda konuşacak, ihtisas isteyen işlere bakacak. Başına bir iş gelmesin de gelmez. Hangi devirdeyiz Allah aşkına? Aklı olan siyasetten korkar demişti Sultan Hanım ama Yusuf'un anlattıklarıyla da büsbütün kabarmıştı göğsü. Seçimin ardından kurban kestirip mevlüt okutmuştu. Arka arkaya ziyafetler vermişti evinde komşularına. Yıllar önce Semiha'nın çeyizinin parçası olarak İstanbul'dan getirilen ve pek ender kullanılan Mason porselenleri dolabın tepsisinden indirilip yıkanmış, ikramlar bu değerli takımlarla yapılmıştı. Kutlamaya gelen ziyaretçilerin ise ardı arkası kesilmemişti günlerce. Semiha Hanım Ankara'ya yerleşecekmiş öyle mi? Diye soranlar olmuştu. Gidecek elbette kocasının yanına demişti Sultan Hanım. Ya çocuk? Nedim ilki bitirsin hayırlısıyla. Sonra o da Ankara'da okuyacak. Allah izin verirse. Semiha Hanım'a da yaraşır Ankara doğrusu. Sıkılıyordu köylük yerlerde. Ne de olsa şehir kızıdır. Diyecek olmuştu konuklardan biri. Kim demiş? Diye lafa girmişti Sultan Hanım. Kadın kısmı kocasının yanı başında olur da ondan gidecek diyorum. Yoksa niye sıkılacakmış evinin işi, çocuğunun bakımı varken? Elinde kahve tepsisiyle içeriye girmekte olan Satı, evinin işiymiş diye geçirmişti içinden. Sanki iş yapıyormuş gibi. Bir eli yağda, bir eli balda. Oturur durur. Oğlunu zinet büyüttü. İşini ben gördüm. Özleyeceksiniz Sultan Hanım, torunu tosunu, diyordu bir başka konuk. Yazları kalkar gelirler. Yusuflar hep burada zaten. Onlarla oyalanırız artık. Kadınlardan biri bir diğerinin kulağına eğilip, Yusuf Kerami'nin yerini tutar mı hiç demişti. Ananazı dünyada çekmez o ağabey gibi. Bir başkası dayanamayıp sormuştu. Yusuf üstesinden gelebilecek mi acaba fabrikanın tek başına? Gelecek gayrı diye yanıtlamıştı Sultan Hanım. Kerami Ankara'ya gidince işler ona kalıyor. O da koskoca adam oldu. Evlendi, çoluk çocuğa da karıştı. Doğru, evin küçüğünü hiç büyümeyecek sanıyor insan. Meydan ona kalınca o da büyüyüverir. Bak görürsün Sultan Hanım. Sultan Hanım, haylazlığı konu komşu tarafından bilinen küçük oğlundan söz edilmesinden hep rahatsızlık duyardı. Bu nedenle maharetle geçiştiriveriyordu lafı. Kadınlar konuşup duruyorlardı aralarında. Tepsilerde sunulan börekleri, çörekleri atıştırırken, kahvelerini tabaklarına ters çevirip fal kapatıyorlardı. Bir araya gelip dedikodu yapmak, yiyip içmek ve eğlenmek için ne iyi olmuştu da tebrik ziyareti gibi bir vesile daha çıkmıştı onlara. Çiftliğin erkeklerinin işi kadınlarınkinden daha zordu. Meclise mebus yollayan ailelerden istenenlerin ardı arkası hiç kesilmiyordu. Kerami kimseyi kırmamalar için haber yollatmıştı. Madem yörenin oyları taşımıştı onu meclise, nazlarını çekmek zorundaydılar her birinin. Seçimin üstünden 2 ay geçmesine rağmen ziyaretler hala kesilmemişti. İlk haftalarda ince açılmış su börekleriyle ev yapımı baklavalarla ağırladıkları konukları artık çay, kahve ve ayranla geçiştirmeye bakıyordu Satı. Kendine, oğluna, yeğenine iş arayanından, ihale peşinde olanından, torpil ya da para isteyenine kadar kapılarındaydı insanlar. İrili ufaklı hediyeleri koyacak yer bulamıyordu evin hanımları. Kerami değerli hediyelerin kabul edilmemesini şart koşmuştu ama Sultan Hanım ile Yusuf'un karısı Ceyda'ya laf geçiremiyordu Semiha. Kerami'nin Ankara'da kiraladığı evin badanası biter bitmez kocasının yanına gideceği için fazla bulaşmak istemiyordu bu tür işlere. Ay bunaldık artık gelip gidenden, bunun arta arkası kesilmeyecek mi diye sormadan da edemiyordu. Mebus olmak kolay mı sanıyorsun yenge demişti Yusuf. Seçmenlerine sözler veriyorsun. Karşılığı da ödenecek tabii. Kerami söz möz vermedi kimselere. Onun adına ben verdim. Bu işlerin bize bir faydası olacağına inansam yüreğim gam yemeyecek. Bize bir faydası olacak zamanı gelince. Nasıl olacak? Fabrika için kredi alacağız. Ne? Para yenge, para. Gürül gürül çalışıyor fabrika. Paraya ihtiyacımız yok ki Yusuf. Paraya her zaman ihtiyacımız var. Fazla mal göz çıkarmaz demişti Yusuf. Dudaklarının ucunda manidar bir gülümsemeyle. Büyüteceğiz fabrikayı. Bakarsın onun yanı sıra başka şeyler de imal etmeye başlarız. Köşe deneceğiz yenge, köşe. Siyaseti boşuna mı soktuk abimi? Başlık 1946 yazı. Nerede bu oğlan? Çabuk bulun şunu diye bağırdı Sultan Hanım. Dere kenarına inmiştir herhal dedi Satı. Ne zaman ortalıktan kaybolsa derenin oradaki bataklığa kurbağa yakalamaya gider. Gidecek zamanı buldu. Kerami Bey hepiniz hazır olun demedim öğleden önce. Süleyman'a haber sal da insin dereye alsın gelsin dedi mi? Kim bilir ne halde gelir üstü başı çamur içinde dedi Satı. Hamama sok da yıkayıver. Girmez benimle hamama Sultan Hanım, koca oğlan oldu be. Girer girer, sırtına bir kese atarsın Satı. Kış başında olaydık, girerdi ama baharla beraber sesi kırıldı, tüyleni verdi çocuk birdenbire. Bunun babası da böyle aniden büyüdüydü, hatırlasana hanım. Heya, Yusuf da öyle olmadı mıydı Satı? Bir de baktık ki piç kurusu bize çaktırmadan adam olmuş kız istiyor. Her neyse, keşke Zinet evde olaydı bugün. O yıkayıverirdi oğlanı. Ters zamana geldi Zinet'in nikahı. Nedim büyüdü, bakıcı istemez artık diye tutturan sen değil miydin ayol? Varsın, o da koca yüzü görsün. Gençtir, hala diyen de sendin. İyi de bu haftayı bulmasaydı gelinlik ve çeyiz düzmek için bunca işi varken. Satı telaşla çıktı büyük hanımın yanından. Çok önemli bir güne hazırlanmaktaydılar evcek. Ticaret Bakanı, fabrikanın genişletilmiş tesislerinin üretime geçişi için kurdele kesmeye gelecekti. Yeni bölümün açılışını bakanın yörede yapacağı tetkik gezisine denk getirmişlerdi. Hükümet, Türk tüccarlarını sanayiye özendirmek amacıyla bu tür açılışlara katılmaktan ve açılış haberlerini gazetelerde büyük puntolarla yayınlatmaktan yanaydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında az sıkıntı çekmemişti insanlar. Kıtlığın alasını yaşamışlardı. Savaştan sonra yeni kıpırdanmalar başlamıştı memlekette. İşsizlere iş kapısı açılıyor, piyasa usul usul canlanıyordu. İyi haberlerdi bunlar. Devlet tüccarlarını kollamaktan, tüten bacalara destek vermekten kaçınmıyordu. Zaten doğru yanlış ne yaptılarsa Türk tüccarlarına arka çıkmak, sanayiyi canlandırmak için yapmamışlar mıydı? İşte şimdi yine bir bakan, müteşebbis bir ailenin tesisini onurlandırmak üzere ziyarette bulunacaktı Bozova'ya. Kerami ile Yusuf'un bu ziyaretten değişik beklentileri vardı. Sultan Hanım ise sırf kendine özgü nedenlerle açılışta tüm ailenin hazır bulunmasında ısrar etmişti. Mümkün olduğu kadar çok hatırlı insan tanımanın faydalarını bilecek kadar uzun yaşamıştı. Koskoca vekil ta ayağınıza kadar geliyorsa, fırsat bu fırsat. Her birinizi teker teker yakından tanısın. Gün ola harman ola, Nedim'i bile tanıştır oğlum demişti. İkramda kusur etmeyin. Yediği önünde, yemediği ardında olsun. Başınızın üzerinde taşıyın, iyi ağırlayın. Giderken de çuvalla un verin ki unutmasın hiçbirinizi. Satı hamamı yakmak için bahçede telaşlı telaşlı koştururken çarpıştı Zinet'le. Ne o kız? Erken dönmüşsün çarşıdan dedi. Döndüm Satı abla. Yollar hep kapalıydı. Vekil geliyor diye millet sokaklara dökülmüş. 10 dakikalık yolu 1 saatte geçemedik. Vazgeçip geri döndüm. Başka gün giderim artık. Bu hengame bitsin de. İyi etmişsin. Var git hamamı yak o zaman. Süleyman'ı saldım dere kenarına, senin oğlanı toplayıp getirsin diye. Çamura bulanmış gelir şimcik. Bir güzel yuh saçını başını, babası gelmeden hazır olsun. Beyin büyük şehirden yolladığı takımı mı giyecek? He ya, boyun bağı bile almış terese. Bak, ben onu bağlayamam işte. Kız sen giydir, anası bağlar. İkinci kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 65.